Efendim herkese hayırlı akşamlar. Günlerden pazartesi ve biz yine İstanbul'da sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Körfez'den Boğaz'a, Boğaz'dan Körfez'e köprü programında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuz doçent doktor Caner Taslaman. Sayın Taslaman'la hem din felsefe ilişkisi, felsefe tanrı, din, Big Bang bunların hepsini konuşacağız. Allah'ın var olma sebeplerinden bahsedecek bize. Bu akşam çok önemli ve son günlerde çok fazla konuşulan bir konuyu konuşacağız konuğumuzla. Ben tekrardan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hemen konuğumuza dönmeden önce Selahattin abi.
Evet, ben hoş geldin diyeyim. Ondan sonra
evet,
hemen
ben bir, evet, söz verdiğim bir kere. Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Ondan sonra şey, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
Vallahi yer muhteşem. Konu evet, muhteşem. Şimdi, inşallah program da muhteşem olacaktır diyelim.
Ona hiç şüphe yok. Ama önceki söylediğinizle alakalı hep İzmir'den Ege bölgesindeki dostlarımız hep yazıyorlar. Ya bizi kıskandırıyor musunuz diye. Köprünün altında Boğaz. Ve siz program yapıyorsunuz. Ben de onlara şunu söylüyorum. Sizin de çok yakında bir köprünüz olacak. Evet. Karşıyaka'dan Alsancak'a yeni bir köprü inşa ediyor biliyorsunuz.
Yok, bilmiyorum.
Evet, biliyorsunuz İzmir, İstanbul evet, arası 3,5 saate düşüyor.
Evet.
Kocaeli'nden bir kere zaten Marmara üstünden bir köprüyle beraber geçecekler, birincisi bu. Ama İzmir'de de Karşıyaka'dan bu tarafa bir köprü inşa ediliyor. Ulaştırma Bakanımızın orada o konuyla ilgili sözü var. O yüzden yani sizin de yakında bir köprünüz olacak ama bu İstanbul'un özel, yani dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Evet, bu girişi yaptıktan sonra bir küçük bir anonsum var. Dün çok önemli bir olay gerçekleştirdik. Çok önemli bir programın içerisinde olduk. İstanbul Valimiz Sayın Hüseyin Avni Mutlu'nun Twitter'dan takip eden gençler özellikle kar yağışından sonra tweet yağmuruna tutmuşlardı kendilerini. Ve burada yapmış oldukları vali beyle olan iletişimlerinden sonra bir tanesinin Sayın Valim, Vali amca bizi ne zaman eve davet ediyorsundan sonra yine böyle bir Vali amca beni eve çağır, Vali amca beni de davet et hashtagleri açıldı ve işte günlerdir onların içerisinden seçilen 45 güzel gencimizle, tertemiz pırıl pırıl gencimizle bir araya geldik. İstanbul'da Florya'da vali konutunda Sayın Vali'nin evinde Sayın Vali bizzat çocukları tek tek kapıda karşıladı. Hanımefendi evde onlarla ilgilendi ve 4,5 saatimiz orada geçti. Ben bu arkadaşların hepsine bir defa daha buradan selamlarımı iletiyorum. O kadar çoklar ki isimleri saymakta bitmez. Ama onlar beni anlayacaklardır. Özellikle o gün bizle beraber olan ve akşamleyinde Twitter'da Vali amcadan sonra Bekir abilerini de abi olarak kabul eden bütün o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Eminim inşallah ekran başındadırlar, selamlarımı alırlar. Olmayanlar da birbirine verirler. Buradan onlara selamlarımı iletiyorum. Eğer ki program içerisinde hocama da soruları varsa o soruları da buradan kendilerine okuyacağım. Evet, sevgili Beyza da bana, Beyza Kıncır kardeşim bir kravat hediye etti. Bu akşam onun için söz verdim. bu akşam programda giyeceğim dedim, takacağım dedim ve taktım.
Bak, ama çok da yakışmış ama.
Elhamdülillah. Ya, o,
yani tam şeye göre.
İşte, güzele ne yakışmaz ki abi yani.
Ben isterseniz evet, bu Caner kardeşim.
Evet. Yani, hocam çok özür diledim. Yani
evet,
program başında o kardeşlerimiz o kadar güzeller ki bu akşam da eminim sizin sohbetinizden de büyük keyif alacaklar. Çünkü çok zekiler. Çok farklı şeyleri var. Yani inanılmaz esprileri olan arkadaşlar. Hepsi biri değil yani. Hepsi tamamı. O yüzden bu akşam sizin sohbetinizden de büyük keyif alacaklarına inanıyorum.
Evet. Ben istersen şeyi sormak istiyorum hocama. Yani bu felsefe, yani felsefe tutkunluğu ve felsefe, sosyolojiden felsefeye geçiş nasıl başladı? Onu izah ettikten sonra sorularımıza başlayacağız.
Vallahi konular üzerinde düşündükçe, evren üzerinde düşündükçe, hayat üzerine düşündükçe birçok insan bu konulardan daha önemli bir konu olamayacağı kanaatine varıyor. En azından ben o kanaate vardım. Evren üzerine, hayat üzerine düşünmemin, yani bir yaratıcımız var mı yok mu? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, niye varım? Bu hayat neyin nesi? Bunlar üzerine düşünmenin olabilecek en önemli konu olduğu kanaatine vardığımda bununla en yakın alan hangisi? Ben bu konuda nasıl derinleşebilirim? Nasıl daha çok sofistike yaklaşımları, farklı fikirleri öğrenip kendi fikrimi şekillendirebilirim sorusunu sorduğumda karşıma çıkan alan felsefeydi. O yüzden yani felsefenin kendi en önemli bulduğum konuyla ilgili meraklarıma en iyi şekilde cevap verebilecek alan olduğunu düşündüğüm için felsefenin içine girdim. Giriş o giriş, bugüne kadar geldim. Sosyolojideki birçok konuyu da zamanla felsefeyle ilişki kurmaya çalıştım. Yani sosyolojideki konuların bir kısmı da zaten felsefe alanıyla ilgili, tamamen kopuk alanlar değil. Ama zamanla daha çok ben modern bilimdeki, fizikteki, biyolojideki konuların dinle ilişkisi konusuna yöneldim. Sosyoloji alanını birazcık böyle ikinci dereceye ittim diyebilirim.
Evet. Yani bu felsefeyi yani kelime olarak, terim olarak yani izah etmek mümkün mü? Nedir yani bu felsefe?
Vallahi o felsefenin...
Akılla mı yapılır?
Felsefe tabii ki akılla yapılan bir alan. Sistemli bir düşünce. Daha çok temeller üzerine bir sorgulama felsefe. Ama felsefenin tanımı nedir diye sorduğunuzda felsefecilerden başlayarak birçok kişi farklı görüşler ile karşılaşırsınız. Kimisi mesela felsefe yolda olmaktır der. Kimisi der ki felsefe işte insanı şeye benzetir, sineğe benzetir kavanozun içinde. Felsefenin amacı da ona yol göstermektir der. Mesela Wittgenstein'in buna benzer tanımı var. Farklı tanımları var felsefenin daha başlangıçta ama bütün bu tanımlarda felsefenin akıla dayanan, sistematik, daha çok temeller üzerine sorgulamayla alakalı bir uğraş oldu. Herhalde birçok farklı tanımın, yani o temel birçok farklı tanımın ortak kısmı diyebiliriz.
Evet. Bir şey mi soruyorsun?
Hayır, ben sadece eleştirdim.
Evet, o zaman hemen sorumuzun başına geçmek istiyorum. Yani Allah'ın varlığına inanmamızı gerektiren faktörler nelerdir? Yani Allah'a inanacağız ama yani akılla nasıl inanırız? Evet. Yani akıl Allah'ı kavrar mı, bilir mi, öğrenir mi?
Evet, benim evvela alanım iki tane din felsefesi ve bilim felsefesi benim felsefede en çok ilgilendiğim alanlar. Bu Allah'ın varlığının delillerinde ne olduğu özellikle din felsefesinin en temel konusu diyebilirim. Bazıları zannediyor ki bir Allah'ın varlığı ile ilgili deliller savunuldu, bunların modası geldi, geçti artık. Yani bunlar böyle modası geçmiş argümanlardır. Ben size bunun tam tersini düşünüyorum. Modern bilimin bize sunduğu olanaklarla bu delillerin eskisinden daha da başarılı bir şekilde, daha da sofistike bir tarzda savunulabileceğini düşünüyorum. O yüzden de bugün de konuşuruz diye hatta Twitter'dan da ilan ettim. 7 tane özellikle argüman vakit olursa bugün onları tanıtmaya çalışırım. Ben Allah'ın varlığının akılcı bir tarzda temellendirebileceğini düşünüyorum.
Yani mesela akılla temellendirmek, evet.
İslam'ın da yaklaşımına bakarsak, İslam'da da Kur'an'da birçok ayet yerle göğe bakmamız, bunlardan sonuçlar çıkarmamızı söylüyor. Kur'an'da birçok ayet tefekkür etmemizi söylüyor. Tedebbür etmemizi söylüyor. Yani hem evren üzerine, insanın kendi üzerine ve Kur'an'ın üzerine de tedebbür etmemiz söyleniyor. Bütün bunlar üzerine ince ince düşünmemiz söylüyor. Kur'an diyor ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor.
Yani Kur'an'a gitmeden, hadise gitmeden önce yani akılla Allah'ın varlığını temellendirmek nasıl olur? Onu biraz...
Vallahi işte biraz da ben argümanları 6-7 tane argüman var. Onları sunduğumda onları göstermeye çalışır ama şunu diyeyim. Bunu özellikle Kur'an'la ilgili kısmını da şu açıdan belirtmek istiyorum. Günümüzde birçok kimse biz yok aklı hiç kullanmayız, iman ederiz. İşte bu daha makbul bir imandır gibi düşünüyorlar. Sanki bir bardağındaki suyla hava gibi akılla imanı düşünüyorlar. Yani ne kadar çok siz akıl kullanırsanız o kadar az iman kullanırsınız. Ne kadar çok işte iman olursa o kadar akıla yer kalır veyahut da tersi ne kadar çok akıl olsa iman o kadar az yer kalır gibi böyle oldukça yanlış bir görüş var. Oysa bunlar böyle birbirinin eksik bu tarz bir ilişki baştan bir kenara bırakmamız lazım. Bir kimse çok aklını kullanıp da hiç iman etmeyebilir veya çok aklını kullanıp çok da iman sahibi de olabilir. Yani veya tam tersi hiçbir iman olmayıp hiç de aklını da kullanmayabilir.
Evet.
Yani aklı kullanmaya hiç önem vermeyebilir. Çünkü ben sağlıklı bir akıl kullanmanın da Allah'a götüreceğini düşünüyorum. Yani bu şeye benzetiyorum. Bir insan çok iyi futbol oynayıp çok iyi piyano çalabilir. Ama ikisinden birinden de çok kötü olabilir. Yani birisinde çok iyi olması diğerinde daha kötü olacağını göstermemesi gibi aklın daha çok kullanılması imana daha az yer bırakmaz veya imanın çoğalması akla daha yer bırakmaz. Kur'an'a baktığımızda hiçbir yerde buna benzer bir ilişki kullanmıyor. Tam tersi Kur'an akıl iyi işletilirse imanın destekleyeceğini gösteriyor. Akılla iman dost gibi sunuluyor. Yani Kur'an'da aklı aşan da unsurlar var. Fakat benim de her zaman söylediğim şey şu, akla zıt unsurlar yok. Yani Kur'an'da ortaya konan herhangi bir şeyin ben daha mantıklısının olduğu söylenebilecek bir husus yok. Yani belli bir şeyi tam anlayamasanız bile, bunun tersi şöyledir. Mesela diyelim ki Allah insanları kulluk için yarattık diyor. Evet. Ya birisi diyor ki belki bunu anlamayabilir. Aklı aşan bir unsur olabilir burada kim unsurlar. Fakat hiç kimse o zaman Allah insanları niye yaratmış olsun? Hayır sen bunun daha mantıklı bir şeyini ortaya koy şeklinde bir şey ortaya koyamaz. Fakat Kur'an'da hiçbir zaman için akla zıt unsur yok. Mesela 2 artı 2 eşittir 7 tarzında bir şey yok. Yani Kur'an'da 2 artı 2 eşittir 7 deseydi birisi der ki 2 artı 2 eşittir 4. Bak bu ondan daha mantıklı yani diyebilirdi. Yani Kur'an'da bu şekilde akla zıt unsurlar yok ama aklı aşan unsurlar var. Fakat aklı aşan unsurların olması Kur'an'ın akılla kurduğu olumlu ilişkiye zıt bir unsur değil.
Yani aklı aşan unsur metafizik mi?
Kısmen tabi metafizik de diyebiliriz. Belli şeyler diyebiliriz. Allah'ın bazı bize hikmetini açmadığı hususlar da diyebiliriz. Mesela demin dediğim yani kulluk için yaratmış. Allah istese yani bize ihtiyacı yok. Niye kulluk için yaratsın diye bazıları sorabilir. Evet. Ama niye yaratmasın? Hadi sen bunu bana niye yaratmasını gösterebilir misin yani? Veyahut da Allah'ın insanı yaratması için kulluk dışında başka bir sebep var mı onu gösterebilir misin desek hiç kimse de bundan daha mantıklı başka bir sebep de ortaya koyamaz.
Evet. O zaman deliller nelerdir?
Delillere yani tabii geçersek ama şunu da söylemek istiyorum yani Kur'an'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu gibi ifadeler var. Veya Allah aklını kullanmayan üzerine pislik yağdırır şeklinde ifadeler var. Yani günümüzde ben şimdi Twitter'dan da bunu duyurunca da birçok kimse böyle İslam'ın içinde bana göre çok yanlış anekdotlar var. Onları aktardılar. Mesela diyorlar ki işte bir kişiye sormuşlar Allah'ın varlığı hakkında 30 deli dermiş. O da demiş ki aa sen 30 defa şüphe etmişsin demiş. Hmm. Bu tarz izahların hiçbiri Kur'an'a uygun değil. Kur'an'da değil ve Kur'an'a da uygun değil. Bu tarz şeyler belli kimselere atıfla yapılan bu tip izahlar Kur'an'ın içinde akılla araştırıp Allah'ın yarattığı sanatı takdir etmek, bundan sonuçlar çıkartma geçiyor. Kur'an'da birçok ayette evrenden ki ayetleri görmemiz geçiyor. Ayet kelimesi biz Türkçe'de daha çok Kur'an'ın bölümleri için kullanıyoruz ama Kur'an Allah'ın evrende koyduğu deliller içinde ayet kelimesini kullanıyor. Neyse ben o konuyu bir kenara bırakalım.
Evet.
Twitter'dan böyle bazı şeyler geldiği için buradan cevap vereyim dedim. Fakat şimdi şeye dönelim. Yani Allah'ın varlığının delillerine bana göre birçok başka delil de var ama en azından bugün vakit kalırsa sunmaya çalışacağım. 7 tane var.
Evet. Parantez içerisinde bir şey söyleyeyim size 7'ye yine girersin. Yani bu ateistler, mesela ateizm mi savunanlar, onlar da mı akılla şey yapmaya başlıyorlar? Yani inkarcılığa, mevcudu inkar etmeye akılla mı gidiyorlar?
Vallahi onlar akılla gittiğini iddia edebilsinler de bana göre aklı iyi kullanmadıkları için ateizme düşüyorlar. Tabii bazı şeylerde psikolojik boyutları da var. Ben diyorum ki bugünkü ben delilleri ileri koyacağım. Evet. 7 tane delil bu. Eğer ki kendinin akılcı olduğunu düşünüyorsa ateistler veya agnostikler, şüpheciler o zaman benim bu delillerimin geçersiz olduğunu, bunlardan kendilerini Allah'a yok kabul etmek için daha iyi delilleri olduğunu ortaya koymak zorundalar, koysunlar. Veyahut da benim nerede hatam var bu delillerde göstersinler. Ben bu tip deliller yüzünden Allah'ın varlığına inanmanın akılcı olduğunu düşünüyorum. Onlar da ortaya koysunlar o zaman. Herkes karar versin. Kim akılcıymış demiş. Ben diyoruz ki o meydan diyoruz yani. Böyle gizli bana özel sırlar, hikmetler verildi rüyamda. Birisi benim kulağıma üfledi, söyledi. Özel tecrüben var demiyorum. Akılcı delil ne demektir? Yani sonuçta bütün insanların muhakemesine de açık olarak ortaya konan bir şey demek. Evet.
Hemen bir tweet geldi. Onu hemen okuyalım biz. Sevgili Dilara Aslan. Big Bang teorisini kaçırdın mı? Evrenin başlangıcı kısmını kaçırdın mı?
Diyor. Yok daha geleceğim.
Daha gelmedik. Geleceğiz sevgili Dilara. Sana da bana selamlar
yani
olsun.
Öyle bir peşren çekmeye kalktık ki uzadı yani. Hiç daha giriş yapamadık.
Evet tamam.
Buyur. Şimdi 7 tane deliden bugün sunmaya çalışacağım. İşte Kur'an'da da diyor ki size iç dünyamda ve dış dünyada delillerimi göstereceğim. Yani hem insanın için hem dışında deliller olduğunu söylüyor. Şimdi iç delillerden ben 2 tanesini özellikle bugün kısaca anlatmak istiyorum. Biri arzu delili, insanın arzularının Allah'ın varlığını göstermesi. İkincisi ahlak, Özellikle modern psikolojideki çalışmalar insanda doğuştan ahlak özelliği olduğunu gösterir. Bunun Allah'ın varlığına nasıl ilişkilendirebileceğini göstermeye çalışacağım. Diğer taraftan dış dünyadaki delillere ise 5 tane örnek verilebilir. Gerçi 5.'si ortak, hem iç hem dış karışımı. Bunlardan bir tanesi işte Big Bang'le de alakalı olan evrenin başlangıcı meselesi. Evrenin başlangıcı olduğunu, Allah'ın varlığını göstermesi. Bunlardan diğer bir tanesi doğa yasalarının tasarımı. Diğer bir tanesi fiziki süreçlerin evrendeki tasarımı. Diğer bir tanesi canlıların tasarımı. 2, 3, 4. Beşincisi ise dış dünyadan deliller, zihnin tasarımı. Zihnin tasarımı hem iç dünyamız hem dış dünya karışımı bir delil. Ama yine de bunu dış dünyadan müşahede ettiğimiz deliller ilave edebiliriz. Bu şekilde 7 tane delilimiz var.
Evet, başlıyoruz o zaman. Evet, buyurun. Ahlak ve arzu delilini.
Arzu değil mi? Şu anda arzularım benim gerçi çay istiyor ama bu arzu delille alakalı.
Tabii tabii. Bizim programımızda biz çayda geliyor hocam. Hiçbir şey yok. Kahvede geliyor. Problem yok. Sıkıntı
yok. Evet, ama mesela arzular yani, doğal evet. Arzular değil.
Evet. Onda sıkıntı yok yani.
Doğal
yani.
Temel arzulardan hareketle arzu delilini kuruyoruz. Şimdi arzu delilinde göstermeye çalıştığım şeyi şu açıdan önemsiyorum. Arzu delilinde benim internet sitemde evvel şunu söyleyeyim. canertaslaman.com'da bugün anlatacağım bütün konuları arzu delilinde diğerlerinde detaylı anlatımına herkes ulaşabilir. Arzu delilinde söylemeye çalıştığım şey aşağı yukarı şu. İnsanın doğuştan arzuları var birincisi. İlk önce daha doğrusu argümanı şöyle kurabiliriz. Hepimizin doğal ve temel arzularının karşılığı olduğunu müşahede etmekteyiz evrende. Birinci madde. İkinci madde 6 tane daha arzumuz vardır ki bunlar çok temel ve doğal arzularımızdır. Bunlar bir tanesi yaşam arzusu, birisi korkuların giderilmesi arzusu, birisi mutluluk arzusu, birisi amaç arzusu, birisi iyi davranılma arzusu, birisi işte doğru bilgi edinme arzusu. Sonraki maddede diyor ki bütün bu arzularımızın her biri Allah'ın varlığını gerektirmektedir gerçek anlamda.
Yani?
Evet.
Ondan sonra diyorum ki bunun iki tane açıklaması vardır. Bir, ya bu tesadüfen oluşmuştur. Bütün bu arzularımızın Allah'ın varlığını gerektirmesi. İki, ya Allah bize arzularımızı kendisini isteyecek şekilde ayarladığı içindir ki arzularımız bizi Allah'a götürüyordur. Sonuç olarak da diyorum ki, demek ki Allah'ın bu arzularımızı içimize koyduğuması tesadüfen oluştuğundan daha iyi bir açıklamadır. Yani sonuçta yani asıl sonuç demek ki Allah'ın varlığına inanmak alternatif görüşlerden yani tesadüfçü bir evren anlayıştan veya diğerlerinden daha rasyoneldir. Yani argüman bu şekilde bitiyor. Şimdi bu argümanı bence önemli yapan hususlardan biri şu. Bu argümandaki dayandığım temel arzularımızın Allah'ın varlığını gerektirmesi tarihin en ünlü ateistlerinin de aslında topladığınız zaman savunduğu bir şey. Fakat onlar diyor ki arzularımız Allah'ın varlığını istediği içindir ki biz Allah'a uydurduk diyorlar. Hmm. Mesela bu argümanla benim göstermeye çalıştığım şey onların hareket noktasının doğru olup vardıkları sonucun yanlış olduğu. Mesela buradan evvela şunu söyleyeyim. Doğal ve temel arzuları burada ele alıyoruz. Doğal temel arzularımız nedir? Bir kısım evvela karşılığını bulması ne? Mesela yemek arzusu doğal bir arzumuz. İçme evet. Arzumuz doğal bir arzumuz. Veyahut da uyumak arzumuz doğal bir arzumuz. Bunların hepsinin bu evrende karşılığı olduğunu görüyoruz. İnsana acıkma verince karşısına yemek verilmiş, susama hissedince karşısına su verilmiş şekilde. Bunların karşılığı olduğunu görüyoruz bir kısmının. Yani diğer taraftan diğer arzuları teker teker düşünelim. Yaşam arzusu. Mesela ünlü ateistlerde Schopenhauer diyor ki işte insanın yaşam arzusu yüzünden öldükten sonra da yaşam arzusu yüzünden Allah'ın varlığını uydurduğunu düşünüyor.
Yani insanlar kendi arzusundan Allah'ın varlığını mı uyduruyor?
Tabii ateistler diyor ki insanların birçok arzusu Allah'ın varlığını gerektirmektedir. İnsanlar da Allah'ın varlığını uydurdu diyor. Yani hareket noktamız aynı. Yani şu hareket noktamız. İnsanların arzuları Allah'ın varlığını gerektirmektedir kısmındaki hareket noktamız aynı. Nasıl bunların Allah'ın varlığını gerektirdiğine kısaca bir değineyim birkaç tanesi. Evet. Mesela yaşam arzusu birçok kimseye göre en temel içgüdümüzdür yaşam arzusu. İnsan zihni büyük bir kere yaşam arzusu her şeyden daha temel bir arzumuzdur. Mesela diyelim bir tsunami buraya geldiğini düşünelim. Belli bir insan yemek yiyor olsun, içiyor olsun onlar da bazı temel arzularımız ama yeme içmeyi her şeyi bırakır, o anda terk eder ve hemen canını kurtarmak ister. Evet. Yani yaşam arzusu geri kalan bütün arzularımızdan da daha güçlü.
Önemli.
bir arzu. Fakat insan zihninde ilginç bir özellik var. İnsan zihni müthiş bir geçmiş ve gelecekle de ilişki kuruyor. Şimdi insan zihninin gelecekle ilişki kurmasıyla bu arzu birleşince şunu görüyoruz. İnsan öldükten sonra da var olmak istiyor.
O arzu var.
Evet, yani aslında bize o yaşam arzumuz bize öldükten sonra var olmayı gerektiriyor.
Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani vermek istemeseydi...
İstemek vermezdi.
İstemek vermezdi.
Tabii, bu İslam düşüncesinde de söylenmiş.
Yani bu ifade...
Bu tabii.
Arzuları şey yapıyor.
Madem ama böyle ki tabii ki dikkat edin, ben ahiretin varlığı değil, Allah'ın varlığı ile ilgili bir argüman kurdum. Evet. O kadar sırf söylenmiş olsa ahiretin varlığı ile ilgili bir argüman olurdu.
Evet.
Şimdi fakat ahiretin varlığını demek ki bu arzumuz gerektiriyor. Fakat ahiretin varlığının olması ancak insana gücü yeten, bu evrene gücü yeten, insanın kemiğini etini yaratan bir güç varsa, insan öldükten sonra onları bir araya getirmesi mümkün bir güç varsa, bu evreni aşkın bir güç varsa, çünkü bu evrenin de bir son olacağını görüyoruz. Yani bizim evrenin ve yaşamımızın sonu geldikten sonra var olmamız. Ancak bu evreni aşkın, yüksek kudreti olan bir güç varsa, yani tek kelimeyle söylemek gerekirse Allah varsa mümkün ahiretin yaratılması. Sonuçta bizim yaşam arzumuz ahireti, ahiretin varlığı ise bize Allah'ın varlığını gerektiriyor. Diğer taraftan ayrı bir arzumuz, korkuların giderilmesi arzusu. Şimdi korkuların giderilmesi arzusuna bakarsak, evrenin karşısında insan kendini müthiş aciz hissediyor. Koskoca evrende, toz zerresi kadar dünyada bir insan bunu farkına varınca müthiş bir acizlik hissine kapılıyor. Mesela Freud diyor ki, işte bu tip korkularından dolayı insan Allah'ın varlığına gidiyor.
Korkudan dolayı.
Evet, ben de diyorum doğru, tabii olabilir. Fakat neden korku insanı Allah'ın varlığına götürüyor? Bu evrene karşı acizliğini hisseden insanı bu korkularına cevap verebilecek bir güç, öyle bir güç olması lazım ki bütün evrene gücü yetsin. Bütün evrenden gelebilecek sıkıntılar, belalara karşı onu koruyabilen bir güç olması gerekiyor. Yani korkuları giderilmesi de bizi Allah'ın varlığına götürüyor. Diğer taraftan mutluluk için de aynı şey. Bunların hepsi dikkat edin birbirle ilişkili olsa da aslında birbirinden bağımsız arzular.
Evet.
Mesela Pascal'ın ve C.S. Lewis'in burada ünlü şeyleri var. Yani diyorlar ki, birçok insan en iyi evlilikleri yaptığında, en iş hayatı en başarılı şekilde olduğunda dahi hep içinde bir boşluk, bir eksiklik vardır. Yani kötü evliliklerden bahsetmiyorum diyor veya kötü iş hayatlarından. En başarılı olduğun zaman bile içimizdeki mutluluk hissini tatmin olmadığı, içimizde müthiş bir boşluk olduğunu söylüyor. Ve içimizdeki bu şekildeki arzuların bizi Allah'a doğru yönelttiğini söylüyorlar ki onlar tabii inançlı kimselerdi Pascal Cesurus, ama onların dışında yine mesela Feuerbach'a dilesek insanı bu mutluluk isteğinden dolayı Allah'ın varlığını uydurduğunu söylüyor. Niye? Bizim mutluluk hissimiz öldükten sonra da varlığımızın devam etmesini yine mutluluk gerektirir. Öldükten sonrası ahireti varlığı yine Allah'ın varlığını gerektirdiğini gördük. Veya başka bir arzuya geçelim. Bir amaçlılık arzusu. Çocuklar üzerinde yapılan deneyler çocukların küçüklükten itibaren amaçlı bir şekilde, yani gayesel şekilde her şeyi yorumladığını gösterdi. Yani doğuştan insanda gayesiyle bir şeyi yorumlamak şeklinde bir eğilim var. Hatta günümüzün en ünlü ateisti Richard Dawkins diyor ki, bakın insandaki bu gayesellik arzusu var. Demek ki insan o yüzden Allah'ın varlığını uyduruyor. Bak gayesellik. O zaman benim gayem ne, evrenin gayesi ne diye soru sorunca ve onun cevabını insan veremeyecek. Ancak Allah'ın sayesinde onların gayesinin cevabını verebilir diyor. Yani mesela Richard Dawkins bu doğuştan bize olan gayesel bir şekilde yorumlama arzusunu Allah'ın varlığını uydurttuğunu söylüyor. Ha, evvela şunu belirtmem lazım. Ateistlerin burada hepsi felsefi açıdan çok temel bir mantık hatası olan kökensel hatayı, İngilizcesini söylemek gerekirse genetic fallacy dediğimiz mantıktaki bir hata yapıyorlar. Mantıktaki bu hata şudur. Bir şeyin kökenini göstermekle siz onun doğru veya yanlış olduğunu göstermediğinizi zannedersiniz. İşte bu mantık açısından çok ciddi bir hatadır. Freud'un da Richard Dawkins'in de düştüğü hata budur. Orada mesela şunu düşünün. Birçok kimse ailesinden dünyanın yuvarlak olduğunu öğreniyor. Bu dünyanın yuvarlak olduğunu, yanlış olduğunu gösterir mi? Yani siz bir şeyin kökenini göstermekle onun yanlış olduğunu gösterebilir misiniz? Onlar Allah'a inanmanın kökeni bu arzulardır demekle Allah'ın inancın yanlış olduğunu gösterebileceklerini sandılar. Oysa böyle mantık açısından çok ciddi bir hata istediler. Oysa diyoruz ki tam tersine, eğer ki bu kadar temel arzularımız, ki burada daha saymadığım birçoğu var, programı sırf ayırmamak için onları.
Arzuları mesela.
Fakat diyoruz ki yani bu kadar ayrı birbirinden arzu, her biri bizi Allah'ın varlığına götürüyorsa, o zaman bu arzuların içimize Allah tarafından konduğu çok daha iyi bir açıklama. Evet. Değil mi? Niye tesadüfen? O zaman sormamız gereken soru şu. Ne oluyordur da insanda tesadüfen oluşunan arzular birbirinden bağımsız olarak hepsi bizim Allah'ın varlığına götürmektedir? Evet. Bu soruya zana testlerin cevap vermesi gerekir. Ama dindarlar açısından bunun açıklaması çok basit. Allah insanların için arzuları koyduğu içindir ki o arzular hepsi insanın Allah'ın varlığı
ruh olarak var ama.
Şeklinde.
Değil mi? Ruh olarak var insanın
tabii içerisinde. Doğuş, bu arzuların bilmemiz için bizim bilime de ihtiyacımız yok. Niye? Evet. Çünkü kendimiz bir içe bakışla bu arzuların hepsini çok güçlü bir şekilde hissederiz. Mesela mutlu olma arzumuz, evet, korkularımızın giderilme arzumuz, yaşam arzumuz. Hepimiz o kadar güçlü hissederiz ki bunu bize söylenmesi için başka bir kaynağa da ihtiyacımız yok. Her insan bunu doğrudan bir içe bakışla kendinde hissedebilir. İstiyorsanız ondan sonrakilere
tamam, ben bir şey söyleyeyim, ondan sonra size hemen söyleyeyim.
Buyurun, çünkü reklam az bir
vaktimiz kaldı. Evet, ben şeyi söyleyeceğim. Yani evet, mevcut olan var, yani Allah'ın varlığını bize ne ispat eden, var olduğunu, var kabul eden 3 tane unsur var. 1- Allah'ın kendisi. 2- onun gönderdiği peygamber. 3.'sü mevcut olan kainat. Yani ateist Allah'ı kabul etmeyebilir. Hazreti Muhammed'i de kabul etmeyebilir. Yani onların söylemini de kabul etmeyebilir. Ama mevcut olan kainattan, mevcut olan kainatın yaratıcısını kainatla ispat etmek aklen mümkün.
Tabii. İşin doğrusu ben arzu delilinin o kısmını kullanmadım. Evet. İnternetten benim şey okularsa ben arzu delilinin Allah'ın varlığı ile ilgili kısmını anlattım. Evet. Aslında arzularımız bize dinin varlığını da gerektiriyor. Yani evet, arzu delili burada sunduğum aslında sırf Allah'ın varlığı için bir delil değil. Dinlerin ve ahiretin de olması gerektiği için bir delil. Evet. Niye? Çünkü mesela nereden geliyorum, nereye gidiyorum şeklindeki İnsanın içine konmuş sorular da var.
Tabii.
Bu sorulara bizi muhtaç da yaratan Allah. Ha, evet. Eğer ki bu soruların cevabını göndermeyecek olsaydı insanın içine bunların koymasının bir mantığı olmazdı.
Tabii.
Yani insanın içine bu soruların cevabının verilmesi arzusu veya insanın kendi gayesini bulması arzusu aslında ancak bir din olursa cevabını bulacaktır. Yani arzu delili aslında sadece alan varlığıyla ilgili bir delil değil. Ahiretin ve dinin olması gerektiği için de bir delil. Onu özellikle vurgulayayım ama o kısmı tabii çok hızlı geçiyor.
Geçiyoruz.
Hocam bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra mı cevaplarız bilmiyorum ama şöyle bir soru var. Sevgili Anıl Kemertaş'tan, bu da bizim dünkü beraber olduğumuz kardeşlerimizden bir tanesi. Kader kavramını arkadaşlarıma anlatıyorum. İkna olmuyorlar. Ne yapacağımı biliyorsa neden yarattı diyorlar. Bunu sorar mısın diye sormuş. Kader kavramı. Bizim içimize var mı? Konuşacağımız konu içinde var mı kader kısmı?
Big Bang ile ilgili şimdi bugünkü programımızda yoktu.
Tamam.
Ama en sonunda sorulunca
Big
Bang ile ilgili konuda girelim. Niye? İzafiyet teorisi zamanın izafiyetini göstermesi bence bizim kaderi daha iyi anlamamız için bir kapı açar. Bazı planladığımız konuları anlatamayız ama madem o sırada onu anlatalım.
Tamam. O zaman reklamlardan sonra sevgili dostlar, kısa bir aramız var. Biz İstanbul'dayız. Kanal 35'in Orkide stüdyolarında, çok selam stüdyolarında Ortaköy'deyiz. Konuğumuz doçent doktor Caner Tahsaman. Birçok konuyu konuşuyoruz. Allah'ın varoluşunu konuşuyoruz. Varlığının hikmetlerini ve argümanlarını konuşuyor, anlatıyor sevgili Caner Ataman Bey, Tahsaman Bey. Ama reklamdan önce dedim, bu selamları söylemem lazım. Yoksa bu burada beni mahvedecekler arkadaşlar. Hocam çok size çok selamları var.
Özellikle, aleykümselam.
Özellikle sevgili Ayla Şimşek'in arzulara bu açıdan hiç dikkat etmemiştim. Caner Bey harikasınız, Allah razı olsun demiş. Buradan bunu hemen okumuş olalım. Ve yine Özlem Sara Hakmınar müthiş gidiyor diye cevaplamış size ithafen. Sevgili Cem Kuştemir, sevgili Mehmet Can Yavuz, sevgili Sümeyye, ikimiz yerden devam edelim.
Evet, şimdi geldik, sonra ahlakla ilgili.
Ahlakla ilgili devam edelim. Evet. İçten olan deliller. Evet. Çünkü diğerlerini de arada bir gündeme getiriyor. Bu tamam, insanın içinden olan deliller en çok dikkatten kaçan deliller. Evet. Şimdi felsefede birçok zaman insanlar zannediyor ki öyle Big Bang ile ilgili konular, izafiyetle ilgili konular da böyle sırf zor konular. Fakat birçok zaman olabilecek en zor konular insanın kendi üzerine düşünmesinde oluyor. İnsanın en çok kaçırdığı noktalardan birçoğu aslında insanda doğuştan biri kendisinde olan şeyler oluyor. Enteresan şekilde. Evet. Ahlak da bunlardan biri. Şimdi modern psikoloji bize şunu gösteriyor. Doğuştan insanlarda ahlaki kavramların temeli olduğunu gösteriyor doğuştan. Ve bunlar çok kompleks kavramlar üzerine iyi bir şekilde düşündüğümüzde. Biz bunları hep kullandığımız için kavramların ne kadar kompleks olduğunu aslında farkına varmıyoruz. Mesela insanda doğuştan bir iyi, kötü, doğru, yanlış, adaletli, adaletsiz kavram, empati kavramı gibi kavramlar doğuştan zihninde temelleri var. Buradan da şöyle bir argüman kurdum ben. argümanın başı şu. İnsanda doğuştan ahlaki özellikler olduğu iddiası var. İddia. Evet. Ha, diyor ki bunun üç şekilde açıklaması olabilir. Birincisi şu denebilir. Yanlış kardeşim. Böyle bir şey yok. İnsanda doğuştan bir şey yok. İnsan zihni boş bir levhadır. Tabula rasadır insan zihni. Evet. İkinci olarak şu denilebilir. Bunlar tesadüfen oluşmuştur. Var insan zihninde bunlar ama doğal seleksiyon ve diğer unsurlar bunu tesadüfi bir süreçleri sonucu da oluşturmuştur. Üçüncü olarak da şu denebilir. Bunlar Allah tarafından insan zihnine konmuştur. Evet. Ben de diyorum ki haydi gelin inceleyelim bakalım bunlardan hangisi en iyi açıklama. Ve sonuçta da diyorum ki bunları inceledikten sonra argümanımın içinde Allah'ın bunları koyduğu açıklaması diğerlerinden daha iyi bir açıklama. Evvela modern psikolojideki deneylere birazcık hafifçe değinirsem niye bu insan zihninin boş levha olduğu görüşünün yanlış olduğunu değerlendirebiliriz. Şimdi...
Yani fıtrat meselesini söylemiyor mu? Yani,
tabii bu fıtrat. Ben zaten yani bütün delilere yani ben tabii ona vakit olmadığı için söyleyemedim. Şimdi arzu delili, ahlak delili, akıl delili, matematik delili gibi ben 4-5 delili bunların hepsini doğuştan insan zihninde olan özellikleri Kur'an'ın 30. sure Rum suresi 30. ayette geçen ayetten de ilham alarak fıtrat delilleri diye bunları değerlendiriyorum.
Fıtrat delilleri.
Yani. Bunu da fıtrat delilleri yani veya fıtrat delilin alt kümeleri olarak bunları değerlendiriyorum. Tabii ki insanın çünkü doğuşunda, evet, yaratılışında var ve her insanda var. Ve yine aynı ayette diyor ki insanların çoğunun bunlardan haberi yoktur diye geçiyor Rum suresinin 30. ayeti. Şimdi onu şöyle, ilk önce bu modern psikolojideki yine şeylere dönelim. Mesela yeni doğan çocuklar, daha yeni 1-2 günlük çocuklara bile mesela şunu fark ediyorlar. Başka çocukların ağlamasını dinlettiğinde çocuk ağlıyor. Fakat ondan sonra diyorlar ki ya bu çocuk belki gürültüye reaksiyon veriyordur, şudur. Ondan sonra white noise yani beyaz ses diyebileceğimiz böyle ağlama içeriği olmadan aynı şiddette bir ses ona işittirince bakıyor ki çocuk ağlamıyor. Ha, bu tip deneylerle mesela daha yeni doğmuş çocukta bile bir empati kavramının olduğunu görüyorlar. Hatta kendi sesi dinletildiğinde de ağlamıyor. Başka bir ağlama sesine reaksiyon gösteriyor. Ha, 2 yaşın altındaki çocuklarla yapılan mesela kukla deneyleri burada oldukça ilginç. Çünkü 2 yaşına kadar çocuğun iyi, kötü, doğru, yanlış, adaletli, adaletsizi değerlendirmesi mümkün değil. Mesela çocuğa kuklaları gösteriyorlar. Kuklaların içinde mızıkçı kuklalar var. İşte yardımsever kuklalar var. Bir de nötr kuklalar var. Yani hiçbir şey karışmıyor. Kenarda duran kuklalar. Mesela bazı kuklalar diyelim bir yere tırmanıyor. Yardımcı kuklalar var. Onların yukarıya çıkmasına yardım ediyor. Bazı kuklalar var. Onları yukarıdan aşağıya itiyor. Yardımcı olmuyor. Bazıları da işte kenarda duruyor. Sonra çocukların önüne bu kuklaları getiriyorlar. Dikkat edin. 2 yaşın altında çocuklar. Çocuklar iyi kuklalara doğru yöneliyorlar anlamlı bir şekilde. İyi kuklayla kötü kuklayı yan yana koyduğunuzda iyi kuklaya yöneliyor. Nötr kuklayla iyi kuklayı koyduğunuzda yine iyi kuklaya yöneliyor. İyi kuklayla nötr kuklayla kötü kuklayı koyduğunuzda da nötr kuklaya doğru yöneliyor çocuk mesela. Anlamlı bir şekilde bunlar arasında seçim yaptığı gözüküyor. Hatta bu 2 yaşına yakın çocuklara bu önüne getirir de kimi zaman cezalandırmaya kalkıyorlar. Çünkü ahlakın önemli unsurlarından biri ahlaki kaideleri bozanların belli bir şekilde ceza da görmesi. Çocuk mesela o kuklaları kafasına vuruyor. Diğer şeyler vuruyor. Bu tip olaylar da gözleniyor. Bunlar Yale Üniversitesi, Stanford Üniversitesi gibi dünyanın en meşhur üniversitelerindeki infant studies'te yani böyle ufak çocuklarla ilgili çalışma departmanlarında yapılan deneyler bunlar. Yani modern psikolojinin, bizim felsefedeki birçok kimse pek gelişmeleri takip etmiyor ne yazık ki ama modern psikolojinin gittiği yer bu. Yani artık tabulara sayı kolay kolay ben savunabilecek hiç kimsenin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu verilerin çoğu sırf bunlar değil. Daha birçok veri insan zihninin doğuştan sandığımızdan da daha çok donanımlı geldiğini gösteriyor. Noam Chomsky daha evvel dille ilgili göstermişti. Şimdi ahlakla ilgili gözüküyor ve başka alanlarda da var ama onların detayına, evet, girmeyeceğim.
Yani ahlakın delillendirilmesi,
evet, alakalı. Şimdi buradan ilk önce ne dedik? 3 tane açıklama var. Ya tabula rasadır insan zihni. Yani bunun yanlış olduğunu gördük. 2 tane şık var. Ya bunlar tesadüfen oluşmuştur şıkkı kaldı geriye veyahut da Allah bunları koymuştur şıkkı.
Ya kendi kendine olamaz mı?
İşte tesadüfen oluştuğundan kastım kendi kendine oluştuğu da kastım.
Veya sebeplerin bir araya gelmesinden, evet, ortaya çıkan. Tabii.
Çünkü doğada şu yok yani zorunlulukla bir araya geldi diyemeyiz. Mesela insanda çünkü mesela diğer hayvanlarda insandaki bir ahlaki özellikler olmadığını görüyoruz. Yani evet, doğada mesela tuz kristallerini bir araya diyelim ki belli yasalar getirir, belli atomlar birbirini çeker, tuz kristalleri olur şeklinde insanı ahlaklı olması veya canlıların ahlaklı olmasını zorunlu kılacak bir biyolojik yasa, fiziki yasa yok. Evet. Ha, demek ki zorunluluk olamıyorsa tesadüfen oluştu demek ki zorunluluk. Yani sizin dediğinizde evet. O kapsamada ben anlıyorum. Yani kendi evet. Kendine.
Şimdi ahlak delilerinden şimdi, bin bengeye geçeceğiz.
Yok, ahlakı şunu anlatayım. Evet. Daha bitirmedim. Şimdi buradan iki tane önemli şey var gördüğünüz. Birincisi ahlaki farkındalık bir tek insanda var. Mesela arılarda da biz görüyoruz. İnsanla çok benzer ahlaki davranış yapıyor, fedakarlık yapıyor. Kendi kolonisi için mesela canını feda ediyor.
Evet.
Tamamen insandaki bu diğer gamlık diyeceğimiz şeye çok benzer bir davranış. Fakat bütün böcek bilimciler de şunu söyleyecektir. Arılar kendi genetik kodunun farkında olmadan uygulayıncısı. Yani hiçbir canlı diğerinde ahlaki farkındalık yok. Ha ne? O zaman benim soracağım temel ilk soru şu. Ne oluyor da insanda ahlaki farkındalık var? Ha Allah'ın insanda imtihan yapacağı bir ortamda insanın ahlaki kavramların farkında olması gerekiyor. İyi, kötü, doğru, yanlış ayırt edilmiş edebilmesi gerekiyor. Ve bunların doğuştan verilmesi o zaman mantıki bir temeli var. Yani diğer bütün canlılarda olmayan bir ahlaki farkındalığın olmasının mantıksal temeli bir Allah inancına inanan sistemlerde var. Fakat materyalist bir dünya görüşü açısından diğer canlılarda olmayan bir çözümün, çünkü görüyoruz işte böceklerde ahlaki farkındalık olmadan da ahlaki eylemler yapılabiliyor. Ahlaki gibi bize gözüken eylemler yapılabiliyor. Evet. Ha o zaman insanda böyle bir şeyin niye çıktığının ciddi bir açıklaması yok. Naturalist, materyalist açıklamalar için. Ha diğer daha da önemli bana göre bir madde var. Ancak Allah'ın varlığına inanıldığında ahlak rasyonel temel bulun. Dikkat edin. Bunun altını çiziyorum özellikle. Rasyonel temel bulabilir. Ha, ben her zaman için şunu diyorum. Ateistlerin birçoğu dindarlardan daha da ahlaklı olabilir, oluyorlardı. Hepimiz bunu görüyoruz. Yani dindarlardan rüşvet yememe konusunda, çalmama konusunda, şiddet uygulamama konusunda çok daha düzgün ateistler var. Zaten bu demin anlattığım niye bunun olabildiğini de gösteriyor kısmen. Niye? Çünkü insanların hepsinde ateist olsun olmasın doğuştan belli ahlaki eğilimler var. Bir ateist de buna uyuyorsa doğuştan fıtratında verilen şeye uyuyordur. O yüzden güzel. Ateistin de böyle olması mümkün. Kesinlikle. Ama nedir? Güzel. Dikkat edin. Rasyonel temeli yok. Yani mantıki temeli yok. Ünlü ateistler mesela benim dediğimi de kabul eden, yani doğuştan ahlaki özellikler olduğunu kabul eden bazı ateistler var. Onlar da biyolojideki şeylerin farkına vardıkları için. Mesela Michael Ruse, Edward Wilson gibi. Onlar diyorlar ki insanın içindeki doğuştan bu ahlaki özellikler illüzyondur. Kendi kendimize zihnin uydurduğu şeylerdir. Ama işe yaramış bu illüzyonlar diyorlar. Ha, fakat diyorum ki ahlaki şeyler içimizdeki, yani bu doğuştan ahlaki şeyler illüzyondur. Peki ne oluyor? Ben diyorum ki o zaman onlara sorduğum soru şu. Ne oluyor da içimizde doğuştan olan bu ahlaki yapılar, sizin illüzyon dediğiniz, ancak Allah varsa rasyonel temel bulabilecek şekilde oluşmuş? Ha doğa niye ancak Allah varsa rasyonel temeli olacak şeyler insanın içine koyuyor? Sorun bu. Ha Allah bunları insan içine koyuyor diyeseniz doğa aracılığıyla veya ne aracılığıyla olursa olsun, ha o zaman açıklaması var. Ama doğanın ancak Allah varsa rasyonel temel olacak bir şeyler oluşturmasının hiçbir mantığı yok. Mesela şöyle bir örnek veriyorum rasyonel temelle ilgili. Diyelim ki bir cüzdan düştü. Cüzdanı içinde diyelim yüksek miktarda para var. Ve biz onu kalkıp birine vereceğiz. Geri vereceğiz. Şimdi bir ateist de bunu verebilir. Veya bir dindar da vermeyebilir. Fakat şunu diyorum, bir ateist onu gören hiç kimsenin olmadığı yerde, dünyada bir cezasının olmayacağına inandığı yerde, onun geriye vermesinin, altıncım, rasyonel temeline, mantıksal temeline, aslında hiçbir mantıksal temeli yok. Fakat inanan bir insan için içine konulan o ahlaki özellikler, Allah'ın koyduğu özellikler, aynı zamanda Allah'ın istediği ahlaki emirlerde de çalmayacaksın, öldürmeyeceksin var.
Evet.
O yüzden onu geriye vermesi ve Allah her an her şeyi görüyor, artı ahiret var. O cüzdanı geriye vermesinin rasyonel temeli var. Başka insanlardan üstün olduğu zaman da kendi gücünü hakkın üstüne çıkarmaya çalışmamasının, hakkı güçten daha önemli tutmasının rasyonel bir temeli var inanan bir insanın. Fakat ateist için aynı şeyin rasyonel temeli yok. Ha, o zaman içimizdeki bu hislerin rasyonel temeli ancak Allah varsa rasyonel temel bulacak olması, İçimize bu ahlaki özelliklerin Allah tarafından konduğu açıklamasının ateist açıklamadan, yani tesadüfen oluştu açıklamasından daha iyi bir açıklama olduğunu gösteriyor. Evet. Bunun detayları var. Bunu da isteyenler yine internet sistemden canataslaman.com'dan kısmen onu birazcık kısa yazdım şimdilik.
Bir daha söyleyeyim, evet. www.canertaslaman.com.
Orada arzu delini detaylı yazdım. Ahlak delinin detaylısını yazı koyacağım. Şimdi yüzeysel bir şekilde yazdığım kadarıyla duruyor.
Oradan takip edebilirler.
Evet.
Yani, evet, bir şey söyledin abi.
Ben şeyi soracağım, eğer oraya gitmeyse şuradan, Big Bang var ya. İşte
oraya geçeceğim de evet. Şuradan çok tane konuyla alakalı mı bilmiyorum ama gene sevgili Berfin Can Doğan sormuş değerli kardeşim. Bekir abi sorar mısın acaba hocaya, Justin Bieber için Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahısı için ne düşünüyormuş diye. Herhalde biz konumuzla çok fazla alakası yok ama Kur'an-ı Kerim'i yırtmışlar da bir önemli bir bu gençlerin izlediği bir, dinlediği bir şey var. Justin Bieber mi dedi? Ne diyorlar ha? Justin Bieber. Bak ben telaffuz ederken...
Yani ya bu her dönemde münasebetsiz insanlar olacaktır. Bizim onlara karşı peygamberimizin döneminden itibaren Kur'an'a karşı
aciz kalanlar,
savaşmaya çalışan, yani fikirle savaşamayınca yırtmaya, kulaklarını tıkamaya, gürültü yaparak peygamberin sesinin dinlenmemesine çalışanlar olmuş. Biz bunları engelleyemeyiz. Bunlara en akılcı şekilde cevap vermek lazım. Yapabileceğimiz bir şey yok.
Evet. Sorun söyledin abi.
Yani
evet.
Kimse de bunu da söyleyeyim. Yani kimse de bunlar da böyle çok fazla provokasyona gelmesin.
Gelmesin.
Olacaktır bunlar. Yani.
İşte dedi, cevabı aldım Berfin'cim.
Yani dedi ya, yani aciz olanlar fikirle, akılla evet. Kur'an karşı gelemezken ne yapmışlardır? Bu sefer böyle hiç olmazsa ümmetin birbirlerini öldürmesine, işte taşkın olmasına, terörist olarak görülmesi için vesile olmasına.
Kur'an'da bütün yapmışlar. Bu metotların hepsini görüyoruz. Bakın peygamberimiz de alay edilmiş.
Evet.
Alay mesela her zaman için kullanılan metotlardan.
Taif'te taşlanmış.
Evet. Diğer taraftan işte taşlanmış, ona şiddeti
İşkembe atılmış. Evet,
şiddet. Evet.
Çeşitli savaş olarak şiddet, savaşsız şiddet. İki türlü de şiddet göstermiş. Evet. En başta taşlanmış, daha sonra ise işte direkt savaşla tabii açılmış. Yani. Müslümanlar ondan sonra zaten savaşabilecekleri ilgili ayetler iniyor.
Ki Hazreti Muhammed'e
evet.
Bu yapılmış.
Evet. Ondan sonra diğer taraftan bakarsak işte Kur'an okunurken kimisi gürültü yapıp dinlenmemesine çalışmış. Kimisi yine böyle daha aşağılara kulaklarını tıkayarak o işitmemeye çalışmış. Yani buna benzer farklı metotlar insanları dinden uzaklaştırmak için her devirde kullanılmıştır. Bunlar da hiçbir zaman için durmayacaktır. Yani ondan bizim bunlara şaşıracağımız bir şey yok. Biz Kur'an'dan görüyoruz zaten. Peygamberimiz bunlara nasıl cevap verdiğini, taktiklerini görüyoruz. Biz de ona gerekli şekilde peygamberimizle de örnek alarak, Kur'an'daki bize anlatılanlara örnek alarak cevabını veririz Allah'ın izniyle.
Evet usta, şimdi şeyle, ahlakla ilgili tabii kısa olarak şey yaptığını söylediniz ama bu daha önce işte Bekir kardeşime gelen sorulardan da bu Big Bang teorisiyle, yani yaratılış, yani varlığın ilk varoluşuna vesile olan var.
Tabii tabii. Şimdi Big Bang teorisine girelim. Evet. Diğer delillerden bir tanesi, 7 delilden bir tanesi de dedik, evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini. Evet, bizim kelam literatüründe en sevilen argüman bu olmuştur. Evet. Tabii o zaman Big Bang teorisi yok. Hudus delili diye kelam literatüründe anılan argüman bu. Kindi'de, Gazali'de olağanüstü akıl yürütmeler var bu konuda. Yani öyle akıl yürütmelerle noktalara varmışlar ki evrenin başlangıcının zamanın başlangıcı olması gerektiğini de anlamışlar akıl yürütmelerle ki bugün izafiyet teorisiyle ilgili varılan neticelerden biri o. O birazdan değineceğimiz kader konusuyla evet. Bu mesela.
Yani Big Bang ne demek?
Big Bang de şunu diyeceğim, yani hudus deliliyle İslam kelamında savunulan konunun modern bilimle bizim göstermemize imkan veren bir teori.
Hudus deliline onu da...
Onu da anlatalım. Evet. Şimdi evvela şunu diyeyim. Bazen felsefede birçok konu size çok karışık gelir. Birçok kimse Allah'ın varlığı ilgili şunu demiş, bunu demiş ama konuyu böyle avucunuzun içine aldığınızda çok kısaca birçok şeyin özetlenebileceğini görürsünüz. Bir iki tane istisnası var ama genel olarak ateistlerin görüşü şudur. Evren ezelidir. Zorunlu varlık evrendir ve her şeyin açıklaması evrendir. Klasik ateist görüş bu. Klasik teist görüşse, tek tanrıcı görüş, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların savunduğu tarih boyunca görüşse, Allah ezelidir ve her şeyin açıklaması odur. Yani ezeli bir varlığın olduğunu herkes kabul etmiş. Ama temel ayrılık noktası Allah mı ezeli, evren mi ezeli? Ben diyor ki eğer ki Hamlet bu sorunu ifade etseydi aşağı yukarı şöyle derdi. Evrenin ezeli olup olmaması işte bütün mesele bu derdi. Evet. Bu argümanla ilgili. Şimdi bir şeyin ezelden biri olduğunu tabii ki gösteremeyiz biz başlangıçlı varlıklar olarak. Fakat bilimsel olarak ve mantıksal akıl yürütmelerle, çünkü dikkat edin, eğer ki evren ezeli değilse evrenin bir başlangıcı olması gerekiyor. evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösterebiliriz.
Ha işte mesele bunu gösteriyor.
İstiyorsanız hudus delillerini nasıl ifade etmişler Kindi Gazali?
Evet.
Anlatın.
Çünkü oradan
çünkü onların argümanlar biraz böyle daha dikkat edilmesi gerekli felsefi argümanlar. Onlar mesela bugün matematik felsefesinde önemli bir konu olan aslında gerçek sonsuz üzerinden olup olamayacağı üzerinden düşünmüşler. Mesela Kindi ile Gazali'nin anlattığı şey aşağı yukarı şu. Diyelim ki evrenin geçmişinin sonsuz olduğunu söylüyorsunuz. Fakat sonsuzun geçilemeyeceğinden mesela yola çıkıp da argüman yapmışlar çeşitli şekilde. Çünkü sonsuz neydi? Bak dikkat, birçok kimseyi yanıltan şey şu. İleriye doğru sonsuzdur bir şey deyince durmadan gitmeyi ifade ediyoruz. Fakat birçok kimse geriye doğru sonsuzla benzer bir şekilde olduğunu düşünüyor. Fakat geçmiş sonsuzdur deyince apayrı bir şey oluyor. Çünkü geçmiş sonsuzdur demek sonsuz tamamlandı ve buraya geldik demek. Şimdi burada gösterdikleri şeylerden biri sonsuzu tamamlanmış bir sonsuzun mümkün olmadığından Kindi ve Gazali yola çıkıyor. Mesela Gauss gibi ünlü bir matematikçi de bu evrende işte böyle gerçek bir sonsuzun olamayacağını, yani İngilizcesi actual infinity olamayacağını vurgulamıştır. Şimdi birinci argüman bu, gerçek bir sonsuzun olamayacağı. Diğer bir tanesi de söyledikleri argümanlardan biri de şu, eklemeli bir dizinin. Şimdi bu tabii gerçek sonsuzun olamayacağı ile ilgili, ben burada detayına girmek istemiyorum, biraz burası karışık. Nasıl mantıksal paradoksların içine düşeceğimizi gösteriyorlar gerçek sonsuzun varlığını kabul edersek. Onlara girmeyeyim. O kısmı biraz çok örnek vermem gerekiyor. Diğerlerine hiç giremem. Fakat diğer bir tanesini söyleyeyim. En azından bir verdikleri örneklerden bir şu. Eklemeli bir diziyle gerçek sonsuz oluşamayacağını gösteriyor yine Kindi ile Gazali. Buna diğer taraftan sonsuza dek saymanın imkansızlığı diyelim. Biz ne kadar sayarsak sayalım. Her durduğumuz noktadan bir sonrası da var. Bir sonrası da var. Bir sonrası da var. Ha bu şu demek. Bize siz sonsuz, bak dikkat edin. Sonsuz zaman bile bize verilse biz sonsuza dek saymamız mümkün olmazdı. Ha evrenin geçmişinin sonsuz olduğunu bir kimse düşününce, bizim ileriye doğru sonsuza dek saymamız mümkün değilse, sonsuzdan geriye doğru buraya doğru saymamız da mümkün değil. O şekilde geçmiş zamanda bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl, teker teker yıllar üst üste konarak sonsuz oluştu demek de, aynı şekilde mantıksal paradokslar çıkaracak. Siz bu konu ağır diye beni kesmeye çalışıyorsunuz. Evet. Hayır, ama
telefon Kindi, var. Bir telefonumuz var da.
Kindi ile şimdi Gazali'nin akıl yürütmeleri gerçekten biraz da bir sofistike akıl yürütmeler bunlar. Ben de burada çok hızlı geçmeye çalışıyorum konunun zorluğundan.
Hocam itibaren. Kesme falan yok. Siz rahat olun. Serbest. Bak, biz
daha, durun daha bir belki giriş yapıyor.
Evet, çocuklar diyorlar ki gençler. Bekir abi diyorlar biraz da siz yok. Hocama verdik sözü bu akşam. Hiç şey yok. Ama bir telefonumuz var. Arkadaşlar uyarıyorlar. Bir telefon
olsun, bir telefon.
Arada
bakalım.
Biz yine bir çayla su alalım bari.
Tamam. Evet. Arkadaşlar duydular şey zaten onu. Evet. Arkadaşlar uyarılar. Bayağı bir telefon var ama bir tane telefon alalım dedik. Hattımıza bir var mı arkadaşlar? Hattımıza bir var mı arkadaşlar? Yoksa bir sohbetimize devam edelim.
Alo.
Alo.
Merhaba. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Maşallah program çok güzel gidiyor. Bilimsel ve felsefi açıdan. Kelam ilmi de güzel, deruni bir şekilde işleniyor. Ama tabii şeyi de söylemeden geçemeyeceğim.
Siz nereden arıyorsunuz? Nereden arıyorsunuz?
Sağ tarafınızdaki orkideyle birlikte böyle bir takım halini almış. Böyle çok şık, hoş bir ortam oluşmuş. Çok güzel.
Benim sağ tarafımdaki...
İstanbul'dan arıyorum.
Evet, İstanbul'dan.
Evet, Muhammed İstanbul'dan Habib arıyorum.
Bilisi. Evet, buyurun.
Hocamızı da dinliyorum. Selahattin Hocam da orada gayet böyle hoş bir şekilde hocamıza güzel konuları böyle can alıcı yerleri böyle hocamıza böyle deşifre ettiriyor. Sağ olsun, Allah razı olsun.
Maşallah.
Şimdi konu Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve delillerle alakalı bir konu olduğundan dolayı aklıma güzel bir anekdot geldi. Dedim ki bunu da hem paylaşayım dedim, hem de misafir konuk hocamıza biraz soluklansın dedim. Bayağı da bir çay muhabbeti, çay da seviyor kendisi.
Evet, çayı seviyor.
Beni burada hep konuşturuyorlar. Ağzım su kurudu.
Evet, evet. Bak suçu, suçu bak suçu. Buyurun, buyurun, buyurun. Dinliyoruz sizi, buyurun.
Şimdi İmam-ı Azam Efendimizin talebeleri vardı. Bunlardan meşhur olan 3 tanesi var. Hocalarım da daha iyi bileceklerdir. İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Züfer. İmam-ı Ebu Züfer İslam dünyasına çok ciddi çığır açmış, çok böyle muhterem, mübarek, iyi bir deruni bir alimlerimizden bir tanesidir. Ben aslında farklı bir hikayesi daha var, onu pek vakit almamak adına anlatmayayım ama konuyla alakalı olan bölümünü anlatayım.
Buyurun.
İmam Ebu Züfer bir gün koşa koşa medreseye geliyor, ders halakasına katılacak. Ve şöyle bir sevinç, şöyle bir feveran var kendisinde. Allah'ın varlığına 1001 tane delil buldum diye sevinerek geliyor. Tabii alimlerin işidir genelde. Yani bu felsefi konular, Allah'ın varlığı ve bilinmesi mevzularıyla alakalı felsefe ilmi hocalarım daha iyi bilecektir. Avam kesimin çok fazla ilgilenmesi tavsiye edilmez bir ilim ve bilim dalıdır diye biliyoruz. Ve kendisi medreseye girerken oradan kariyede, yani köy bölgesinde çeşmeden suyunu doldurmuş, omuzunda suyunu evine götüren yaşlı bir teyze diyor ki, evladım Ebu Züfer, Allah'ın varlığına 1001 tane şüphen mi vardı ki gittin 1001 tane delil buldun diye bir atıfta bulunuyor kendisine. Daha sonradan rivayetler İmam Ebu Züfer Hakk'ın rahmetine tevdi edileceği vakitte, yani ruhunu, emanetini teslim edeceği sıra, kendisine şehadet telkin edildiği vakitte İmam Ebu Züfer diyor ki, ya Rabbi, beni o kariye kadınının, o kadının imanı ve itikadı üzerine ruhunu teslim al diye defaten bunu söyleyerek ruhunu teslim ediyor. Şimdi tabi burada olay biraz daha farklı, yani bu anlatmış olduğum konu hocamızın alanıyla alakalı belli
yok, baştan ben böyle bir hikayeyi de ben anlatmıştım, başını kaçırdınız herhalde.
Evet 30 taneden evet, bahsetmiştiniz yani bu, evet.
Vallahi işte
ben bunu ben bunu şu açıdan hem bir güzel bir anekdot, bir paylaşım, programa bir farklı bir şey getirdim.
Eyvallah, eyvallah. Açtınız, ben de bu konuya
eyvallah. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz tabii ki, kesinlikle alanınız, uzmanlık alanınız. Yani Allah'ın varlığıyla alakalı olan konuları ilim erbabı, ilim ehli olan insanların işi olduğunu vurgulamak açısından söylüyorum.
Yok, sağ olun, sağ olun. Yani ben şimdi, bu tip şey çok da geliyor. Yani ben özellikle bunu bir kez daha vurgulamak istiyordum. Açtığınız için sağ olun. Fakat şunu söylemek rica istiyorum.
Bu tarz bir yaklaşım... şey vardı, kader konusu vardı. Bir arkadaşımız Twitter'dan kaderle alakalı bir soru sormuştu. Hocamız da inşallah onu da açıklayacaktır. Sadece şu kadarını söylersem doğru söylemiş olur muyum diye düşünüyorum. Kader olayı kul ister Allah yaratır olayıdır. Yani kullar Allah'ın insanlara hayatı içerisinde tabiri caizse la teşbih ve la temsil bir senaryo yazıp kulunun da koltuk altına koyup dünyaya gönderip oynattığı bir alan, arena değildir. Şayet böyle olmuş olsa Allah'ın adil ismi, adil sıfatında zaten bir problem teşkil etmiş olur ki bunu tabii iyi algılamak lazım. Kader olayı kul ister Allah yaratır olarak bunu en güzel algı ve tanımlamalardan bir tanesi olarak bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Kesinlikle bunu farklı tefsir etmek, açıklamak, altını doldurmak kesinlikle mümkündür. Ama hani pratik bilgi açısından bunu da bir paylaşmış olayım dedim.
Sağ olasın.
Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Program da çok güzel gidiyor.
Sağ olun.
Rabbim inşallah tekrarını nasip etsin bu programda.
Amin, amin, amin.
Diyeyim, sizi konuklarınızla, sohbetle, muhabbetle baş başa bırakayım.
Sağ olasınız. Evet, çok teşekkür ederiz.
Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olun, teşekkürler.
Şeyi söylemek istiyorum. Yine Muhammed Bey açtığı için çok teşekkür ederim aynı konu. Çünkü bu konuya biraz daha da uzun cevap vermek istiyordum. Çok hızlı geçmiştim. Bu çok anlatılıyor. Yani Allah'ın varlığının delilleriyle ilgili şeyleri işte şüphe mi ettin de, yani değişik kimselerin ağzından değişik varyasyonları var bunun. İşte Muhittin Arabi'nin ağzından var, işte demek ki Ebu Hanife'nin talebesinin ağzından olan versiyonu var. Fakat dikkat edin, Kur'an'dan bir tek böyle ayet gösteremezsiniz. Birçok kimse işte Kur'an'ı seslendirmek için okuyup da Kur'an'ın anlamına nüfuz etmeye çalışmayınca bu tip hikayelerin peşine gidiyorlar. Kur'an'ın hiçbir yerinde buna benzer bir şey yok. Kur'an'ın her yerinde
Allah'ın yarattığı evrendeki ayetleri görmemiz ve sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Bu illaki şüphe ettiğiniz için o sonuçları çıkarmanız gerekmiyor. Değil, değil. Hazreti İbrahim dikkat edin, Allah'tan kalbinin yatışması için delil istiyor.
Yani.
Kur'an işletilen aklın dini desteklediğini, aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırıldığını söylüyor. Birçok İslam düşüncesinde, özellikle bana göre tasavvufun kötü yorumlarında, her yorumda değil, en azından kötü yorumlarında, aklı aşağılayarak daha çok uydurmalara yol açmaya yönelik bir eğilim olmuştur.
Evet.
Buna yani bence özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bana göre Allah'ın varlığının delille ilgili şey veyahut da genelde İslam'ın içinde akılcılığa karşı çıkılışın altında da özellikle bu var.
Evet.
Her neyse, bu çok uzun bir konu.
Size bence çok güzel bir şey var. Destek hocama.
Tabii.
Caner Bey, Müslüman bilim adamının nasıl olması gerektiğine çok güzel bir örnek. Bize büyük bir iyilik etmişsiniz yayına çağırarak demiş. Vural Arıkan yazmış.
Sağ olsun.
Evet, buradan onu da söylemiş olduk.
Evet, şeye devam ediyoruz. Big Bang nedir? Teorisi nedir? Hudus'tan girdiniz.
Hudus, şimdi evet. Ben Hudus'u çok hızlı geçtim. O geçti, argümanlar evet. Biraz daha komplike argümanlar. Merak edenler benim Big Bang GNTR diye bir internet sitem var. Oradan onun detayını Big onun Bang görsün okuyabilirler.
Evet. Aynı şeyden bulabiliyorlar zaten.
Tabii canertaslaman.com'dan benim diğer 3-4 tane daha internet sitem var. Onlara da geçebilirler. Kuantumla, evrimle, Big Bang'le girer bir ilgili ayrı sitem var. Evet. Aynı zamanda videolarım var. Evvelki programlarım. Bunu da inşallah önümüzdeki haftaya seyredebilecekler.
Orada inşallah, inşallah.
Eğer bana kasetini verirseniz.
Tabii ki. Sayın yönetmenimiz duyuyor şu anda.
Devam. Big Bang 1920'li yıllarda ortaya konmuş. Bu evrenin kökeniyle alakalı bir teori. İlk Einstein'ın formüllerinden yola kalkarak George Lemet ve Alexander Friedman ortaya koyuyorlar. Aynı zamanda ilk başta teorik olarak ortaya konan bir teori. 1920'li yılların sonunda Edwin Hubble aynı zamanda teleskopla gözlem yaparken her şeyin genişlediğini, daha doğrusu evrenin genişlediğini, bütün galaksilerin birbirinden uzaklaştığını da tespit ederek bu teoriyi destekliyor.
Evet.
Daha sonra oralarına detayına girmeyeyim. Bu teoriye karşı çok itirazlar da yapıldı. Fakat her itiraza karşı teorinin yeni delilleri bulundu. Kozmik fon radyasyonu bulundu. Uzaktaki yani geçmişe bakıyoruz yıldızlara baktığımız zaman. O yıldızların evrenin geçmişinden geldikleri için onların kozmik fon radyasyonu daha sıcak olması gerekiyor. Onlar bulundu falan filan. Daha bir sürü buna benzer delil bulundu. Yani şu anda aşağı yukarı hangi fizik kitabını açarsanız açın. Evrenin kökeninin tartışmasız tek teorisi olarak bilimde yer alır. Ha. Bize Big Bang'in koyduğu bir evrene bakalım. Big Bang teorisi ne diyor? Big Bang evet. Teorisi bu evrenin 13,7 milyar yıl önce oluştuğunu söylüyor. Şimdi şunu derim. Klasik ateist görüş neydi?
Ustadım özür dilerim. Bu tespiti nasıl yapıyor? Yani 13 milyar sene önce mevcut olan var yoktu ama bu varı var eden bir var.
Şimdi bu tabii evrenin genişlemesiyle ilgili o Hubble sabiti falan var. Onlarla ilgili matematiksel hesaplardan bunu geriye aldıklarından aldıklarında tam ne zaman olduğu bulunuyor.
Bulunuyor değil mi?
Bazı başka ölçüm metotları da var ama şu anda aşağı yukarı herkes 13,7 milyar yıl civarına gelmiş vaziyette.
Yönetmenimiz uyuyor. 2 dakikalık uyarıyor. 2 dakikalık bir reklamımız daha var.
Evet.
Ondan sonra kısmı tamamen Big Bang'e bırakalım.
Evet, bu
tamamen.
Çok önemli ama.
Hiç zaten kesmeden.
Olan bu. Evet. Evet,
ona bırakalım tamamen. Çünkü çok da onunla ilgili
konumuz
şeyler geliyor.
Daha biz 7 dedik.
Hayır, zaten tamam. Buradan
3 numaraya geldik başta.
Sevgili Furkan Kayveci, Sena Ekmen hepsi yazmışlar. Konuğunuza 1,5 saat değil, 3 saat lazım diyor.
Evet.
Bu gerçekten güzel bir şey. Bunu da söylemiş olalım. En azından bizi bu arkadaşlarımız, sevgili Şeyma Bektaş'a selamlarımızı, Ahmet Bahadıroğlu Yaprak. Ediyoruz. Kanal 35'in Orkide Stüdyolarınız İstanbul'da, Ortaköy'de. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü bu bölümü tamamen sevgili hocama bırakıyorum. Big Bang teorisini anlatıyor. Evrenin yaratılışını anlatıyor.
Evet.
Evren teorisini anlatıyor.
Evet, şimdi,
hocam buyurun söz sizde.
Evet.
Biz daha hiç araya girmiyoruz.
Tamam.
Sayma yok.
Ben de girmiyorum.
Evet.
Ben de girmiyorum. Bitişe, soruyu soruyorum.
Tamam, bitişe kadar sevgili dostlar hocam da söz.
Tamam, şimdi Marksizm'de mevcut olan kainatın ezeli olduğunu söylüyorlar. Yani kainat ezelidir. Dolayısıyla ezeli olan kainatın başlangıcı yoktur ve bu mevcut olan kainatı var eden bir var da yoktur. Dolayısıyla ezelidir. Tesadüfi olarak bu gelişmeler işte kademe kademe gelişmeler sağlanmıştır. Evet buyurun hocam. Top evet, size. Evet.
Şimdi Marksizm'de öyle deniyor. Engels, Marx öyle diyor. İşte George Boyce evet. De felsefe Marx'tan hiç öyle diyor. Aslında bu klasik ateist görüştür. Tarih boyunca savunulan klasik ateist görüş budur.
Evet.
Mesela Demokritos, Epikürüs, Lukretius gibi bunun tarihsel kökenlerini materyalizmin bulabileceğimiz kişiler de aynısı.
Marksisten önce.
Tabii yok daha bunlar eski Yunan. Milattan eski önce, Milattan 5. önce, 6. yüzyılda Demokritoslara oralara gidiyoruz.
Evet.
Eski Yunan atomcularında da var, Lukretius'ta da sonra var. Yani klasik ateist görüş budur zaten, evren ezelidir. Günümüzde de aslında klasik ateist görüş aşağı yukarı budur diyebiliriz. Bir kısmı hiçbir şey olmadan bir şey çıktı diyenler var ama artık onları pek kale almamak gerekiyor belki de. Klasik ateist görüş hala budur. O yüzden bu konu çok önemli. İşte bizim kelamcılar da Gazali'kinde bunu anladığı için özellikle buradan yüklenmişler. Onların tabii başka amaçları da var. Yani sadece materyalistleri değil, İslam'ın için hem Allah hem evren ezeli olabilir mi ikisi diye düşünmüş olan bazı kimseler var. Aristoteles takipçileri var. Onlara da cevap da vermek istemişler aynı zamanda. Ama o kısım ayrı bir konu. Şimdi Big Bang teorisi 1920'li yıllarda ortaya kondu. Dediğim gibi bugünkü fiziğin aşağı yukarı üzerine yaslandığı teori o. Bu teorinin bize söylediği şey şu. 13,7 milyar yıl önce evren tek bir noktadan başladı. Çok sıcak ve çok yoğun o nokta. Çok sıcak ve çok yoğun ortam o açılıyor. Ona patlama diyoruz da bu mecazi bir ifade patlama. Açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor, gelişliyor, gelişliyor, gelişliyor. Ve şu anda da biz bu programa başladığımızdan şu ana kadar bile yüz milyonlarca mil bu evren daha da genişledi. Her saniye daha çok daha çok genişleyen bir evren var. Aslında bu enteresan bir şekilde Kur'an'da işaret eden ayet de var. Zariyat suresinin... Evet. 47. ayetinde diyor, evreni biz inşa ettik, onu genişletmekteyiz diyor. Hatta başına da Enbiya suresi 30. ayette işaret ediliyor. Yer gök bitişikti, biz onları ayırdık diyor. Bu aslında Kur'an'da bu ifadelerin olması muazzam bir şey. Çünkü bu konuyla basit bir konu değil. Tarih boyunca felsefe fizikte en çok tartışılmış konulardan biri bu. Bu evren ezeli mi değil mi? Bir de bu evren sonsuz mu diye bir de tartışılmış. Mesela Newton gibi böyle inançlı insanlar da var. Onlar da evren ezelidir diyor. Yine Aristoteles'te de Allah inancına tam karşılık gelmeyebilir onu söyledi ama bilinçli bir varlık, evrenin hareketinin başlangıcını veren, evrenin gayesi olan bir varlık inancı var. O evrendeki hareketi başlatıyor ama evrenin de sınırlı demirden duvarları var. Aşağı yukarı bu Aristotelesçi görüş ile Newtoncu görüş arasında tarihte insanlar ikiye bölünüyor. Kimisi böyle belli bir sınırları var zannediyor evrenin.
Evet.
Hiç diğerleri de sonsuz büyüklükte zannediyor Newton gibi. Fakat Big Bang dikkat edin. Kur'an'daki ayet ikisinden farklı bir model ileri sürüyor.
Yani
sürekli genişleyen bir evren. Evet. Zariyat suresi 47. ayette ileri sürülen evren. Şu anda Big Bang teorisiyle de bu net bir şekilde anlaşılmış vaziyet. Hem Enbiya suresindeki 30 yerle gök bitişikti biz onları ayırdık. Her şey bitişik olup ayrıldığı anda var. Ve sürekli genişlemekisi de var. Ve Kur'an'da hiçbir ayette sırf mucize olsun diye bir şey söylenmiyor. O ayette bir şey o söyleniyorsa mucize olmasının ötesinde o ayette bizim dikkat ettiğimizde alacağımız dersler de var. Hem evrenle ilgili hem Allah'ın sanatıyla ilgili anlayacağımız şeyler var. Koca karı imanı gibi iman edin de işte siz sadece size ne anlatıldıysa ona iman edin. Ondan sonra koca karı diye burada yanlış anlamayın, hakaret maksadıyla söylemiyorum. Halk arasında koca karı imanı diye bu iman şekli anılır. Geniş kitleler o şekilde andığı
yani
için.
Yani onların imanıyla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadisi de var. Acizenin imanıyla imanlanmak.
Evet. Vallahi ben genel Kur'an şeyine yaklaşımına baktığımda evet, öyle bir imanın makbul bir iman olduğunu zannetmiyorum. Çünkü evet, Kur'an akıl ve delil üzerine inşa edilen bir imanı
evet,
bize şey yapıyor. Bu ayetlerde de sürekli bunlara dikkat çekilmesi boş yere değil.
Yani kainat ezeli değil şimdi, diyorsun.
Şimdi Big Bang teorisini bize gösterdi. Artık evrenin başlangıcını göstermek gerekiyor.
Evet.
Ha, bize Big Bang teorisini gösterdi ayrı bir husus var önemli olan. Einstein'ın teorisiyle birleştirdiğimizde. Evrenin başlangıcı aynı zamanda zamanın da başlangıcı. Yani 13,7 milyar yıl önce evren başlamadı sır. Zaman dediğimiz kavram da onunla beraber oluştu. Kindi ve Gazali akıl yürütmeleriyle bunu da bulmuşlardı.
Zaman.
Onlar aslında zamanın ezeli olamayacağını gösteriyordu mesela Kindi. Ha bak demek ki evren de olamaz. Çünkü evren de zaman birbirine içkindir diye mesela argümanını kuruyordum.
Evet.
Şu anda bize modern fiziğin gösterdiği şey o. Çünkü zaman bu evrendeki çekim gücü ve hız gibi şeylerden etkileniyor. Mesela meşhur anlatılan şey vardır ya ikizlerle ilgili olan. Ben onu üçüzlerle anlatıyorum. O da bununla ilgili. Mesela şöyle diyelim ki üçüzler var. Onlardan bir tanesi Jüpiter'in üstünde yaşasa, bir tanesi çok hızlı bir şekilde uzay gemisiyle gitse, sonra bir süre sonra bu üç yüzler dünyada buluşsa, Jüpiter'in üstünde olan daha fazla yer çekiminden dolayı daha az yaşlanır. O ışığa yakın hızla giden uzay mekiğinin üstünde olan da daha az yaşlanır dünyadaki insanlar. Niye? Çünkü zaman hızdan ve yer çekiminden etkileniyor. Ha, eğer ki zaman hızdan ve yer çekiminden etkileniyorsa demek ki bu evrenden bağımsız bir varlık değil. Yani bu evren adeta zaman bir fon evren içinde akıp gitmiyor. Evrenin olmasıyla zaman ortaya çıkıyor.
Yani İkisi birbirine maddenin hareketinden doğan zaman.
Hayır, işte kader konusuyla da bunu birazdan birleştireceğiz. Yani ancak evrenin olduğu yerde, hareketin olduğu yerde, kütlenin olduğu yerde zaman anlamlı bir şey oluyor. Bize bunu gösterdi. Yani Kindergarten o akıl yürütmelerle vardığı neticeye bize Big Bang teorisi eriştirmiş vaziyette. Ha, bunun kader konusuna ve bugün herhalde geniş bir şekilde girmeye vaktimiz yok ama şunu söyleyeyim. Bizim kader konusunu anlayamamamızın sebeplerinden biri zaman kavramını anlayamamamız. Çünkü Allah sadece evrenin yaratıcısı değil buraya bakarsak. Allah aynı zamanda zamanın da yaratıcısı. Evet. Ha, şöyle diyebiliriz. Adeta belki bizim bugünümüz 1 milyar yıl öncesi Allah için aynı zamanda. Ha, o yüzden Allah'ın bilmesi, gelecekteki olacak bir olayı bilmesi demek illa ki biz Allah'ın ona cebrettiği anlamına yani zorladığı anlamına gelmiyor. Bizim yapacak olmamız, bize özgür irade vermiş Allah. Bizde özgür irade olduğu içindir ki olaylar gerçekleşiyor. Fakat bizde özgür iradenin olması Allah'ın onun bilmesine karşıt bir engel değil. Biz zamanla kısıtlı olduğumuz, Allah zamanı yaratan olduğu içindir ki biz bunu anlamıyoruz. Ve o demin en baştaki arkadaşımızın sorduğu kaderle ilgili belli anlaşılmazlıklar çıkıyor.
Sevgili bizim Anıl kaderi, Kemertaş, evet.
Ona Anıl, Anıl Bey'e selamlarımızı iletiyoruz burada.
Laz böreği onun adı.
Evet. Bir de benim kuantum genteri...
Hocam bir saniye özür dilerim. 3 dakikamız var. Üst şarkıda ne söylüyor? 45 geçe çıkıyoruz yayından. Çünkü İzmir'de konuklarımız bekliyor. Ben sesimi kestim hocam. Sustum.
İzmir'de konuklarımızın vaktinden çalamayız diyorsunuz. Pekala. Şimdi Big Bang teorisi neleri gösteriyor? Buradaki şeyi yapalım. Bir, evrenin başlangıcı olduğunu gösteriyor. İşte Kur'an'ın söylediği şey.
Ha,
demek ki bu evren ezeli olamaz. İşte Marksistlerin, Epikürüs'ün, Demokritos'un, Lucretius'un ve günümüz ateistlerin ileri sürdüğü görüş, temel görüş. İlahlaştırdıkları o evren kendisi başlangıcı olduğu için başka bir şeye muhtaç. Burada Gazali'nin ileri sürdüğü çok güzel bir başka bir argüman var. Eğer ki bir şeyin sebebi maddi sebepse diyor, o diyor ezelden biri var olunca diyor, diyelim ki ezelden biri bir diyelim ki soğuk olsa karşılığında o suda ezelden biri donacaktır. Yani ezelden biri o sebep oradaysa sonuçta onun sonucunu da görürdünüz diyor. Ha ezelden biri fakat eğer var olan bir varlık, iradeli bir varlıksa, özgür seçim olan bir varlıksa, o neden önce değil de sonra evreni var etti? Veya neden zamansız, kendisi zamanı yaratan, kendi zamanın yaratılmasını o şekilde murat ettiği soruları anlamsızlaşır diyor. Hani özgür seçimi olan bir varlığa, bilinçli bir varlığa gönderme yaptığınızda evrenin başlangıcı neden şöyle de böyle değil soruları anlamsızlaşır diyor.
Evet.
Böylece aslında evrenin bu başlangıcı olmasını Gazali'nin yaptığı atıfla bilinçli bir varlık tarafından evrenin başlangıcının olduğu dışında bir açıklaması olamayacağını da görüyoruz. Yani Big Bang teorisi bize sadece evrenin bir başlangıcı olduğu değil, onun iradeli, bilinçli bir varlık olduğunu da gösteriyor. Ha, Big Bang'in başlangıcındaki parametreler çok ince seçilmiş parametreler. Onlar bu başlangıcının aynı zamanda alim olduğunu, yani evrendeki her şeyi bilen olduğunu da gösteriyor.
Bu,
diğer taraftan Big Bang teorisi evrenin bir sonu olduğunu da gösteriyor. Çünkü bu sonsa dek bu gelişme sürdüremez. Evet. Dikkat edin, Kur'an'ın diğer önemli iddialarından biri bu evrenin sonunun kaçınılmaz olduğu.
Evet.
Bir bakıyorsunuz, yani Big Bang teorisi başlangıcı gibi sonu, evrenin sonu olacağını da ilgili bilimsel veriye kavuşmuş vaziyetteyiz.
Ha, bu bilimsel bilgi değil mi?
Tabii bilimsel bilgi.
Peygamberimiz yani, döneminde evrenin sonu var mı hocam?
Başlangıcı ve sonu.
Başlangıcı ve sonu var.
Şimdi evet. Peygamberimizin döneminde o saat bize gelmez diyorlar evrenin sonu için.
Evet.
Peygamberimize mesela yeniden yaratılışla beraber evrenin sonu olamayacağı şeklindeki iddialar peygamberimize en çok karşı çıkılan hususların arasındadır. Evet. O yüzden evrenin sonunun olacağıyla ilgili bilimsel veri de çok önemli. Başlangıcı daha da önemli bence. Yani sonu da önemli.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ama
hızlı anlatalım diye
biraz. Şöyle yapalım. Hayır. İzleyen okuyacağım zaten. Çok keyif aldılar. Özellikle gençler çok keyif aldılar. Biz bunu bir daha yapalım. Yani tabii tabii tamam. Biz ben bunun sözünü veriyorum. Bir daha sizin müsait olduğunuz bir haftayı daha biz çalalım.
Biz 7 dedik 3'te kaldık.
Evet tamam.
4 var daha.
O zaman ben söz veriyorum izleyenlerimize.
O zaman 3-4 tane daha
ekleriz. Çünkü istiyorlar buradan. Hem de merkezde stüdyolarımız, stüdyoda arkadaşlar bekliyorlar. Onların da hakkından çalmayalım. Çok teşekkür ederim hocam.
İzmir'e de selamlar.
Evet.
Evet teşekkür ediyoruz.
Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Evet sevgili dostlar yayınımızı.
Manzarayı seyredemedim bu programda.
Özellikle bir anonsum var. Bu anonsu hemen söylemek istiyorum. Bu bizim boynumuza borç çünkü açık ortaokulun kayıtları bu hafta sonu bitmek üzere. Cuma